Evet sevgili Akla Havada dinleyenleri, bu hafta da yeni bir Akla Havada bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi Bora yanımda, nasılsın abi?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim abi. Her şeyden önce klasik sorum olan haftan nasıl geçti diye bir başlamak istiyorum. Nasıl bir hafta geçirdin?
Haftam, daha doğrusu 2 haftam güzel geçti çünkü geçen hafta yine bölüm çıkarmadık. Evrim Ağacı'nın kesitlerini, Evrim Ağacı'nda yapılan daha doğrusu programların, podcastlerin vesaire kesitlerini paylaştığımız Evrim Ağacı kesit kanalı üzerine yoğunlaştım birazcık. Onun işleri vardı, onlarla ilgilendim. Dolayısıyla geçen hafta bir Aklava'da bölümü çıkarmadık. Fakat ondan öncesinde senin de bildiğin gibi Polaris Dawn'un hem fırlatma hem de uzay yürüyüşü yayınlarını yaptık. Zaten fırlatma yayında beraberdik.
Evet.
Uzay yürüyüşü yayınında sen yoktun. Ben yalnız başıma yaptım.
Seni
Yalnız
yalnız
bıraktın beni
bıraktım abi
orada.
uzay evet yürüyüş şeyinde. Orada yalnızdım sevgili Bora.
Evet, orada yalnızdım.
Peki bu yayınları yaptık sonuçta senin de söylediğin gibi fırlatma ve uzay yürüyüşü yayınlarını. Böyle çok kısa bir bize bunun özetini geçebilir misin? Nasıldı genel olarak yayınlar?
Ya Polaris Dawn'dan zaten uzun uzun bahsettik. Hem tekrar söyleyeceğim bunu, hem Akla Havada'nın ilk bölümünde hem de işte bundan önceki geçtiğimiz bölümlerde vesaire oldukça bahsettik Polaris Dawn'dan. Nasıl bir görev olduğundan ve aynı zamanda Polaris Dawn'ın bağlı olduğu program olan Polaris programından da oldukça bahsettik. Yani güzeldi. Her şey planlandığı gibi gerçekleşti aslında. Tabii fırlatma tarihleri vesaire çok oynadı. Saatler çok değişti, fakat eninde sonunda görev planı fırlatmadan itibaren eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Dediğim gibi işte fırlatma yayını Oğuz'la beraber yaptık. Çok eğlenceliydi ve hani bu şekilde roket fırlatmalarının toplu olarak hep beraber izlendiği yayınlar açıkçası benim çok sevdiğim yayınlar. Çünkü dünyanın her yerinde aslında yapılan bir şey bu. Böyle watch party deniyor, izleme partisi şeklinde. Uzayla alakalı, uzay endüstrisiyle alakalı bu tip yayınların takip edilmesi çok güzel bir kültür. Bu doğrultuda da hani biz de bununla alakalı, uzay endüstrisiyle alakalı bu tip canlı yayınları olabildiğince Evrim Ağacı'nın dediğimiz gibi bulunduğu canlı yayın platformlarından sizlerle buluşturacağız. Yani sohbet, muhabbet vesaire de güzel oluyor açıkçası. Daha önce gelmediyseniz hepinizi bekleriz ve aynı zamanda tabii duyurularını hem sosyal medyadan, Evrim Ağacı'nın... Evet, böyleydi yani. Polaris'tan zaten başlı başına çok güzel bir görevdi. Bizim yaptığımız yayınlarda, ki uzun sürdü bu arada yayınlar. Fırlatma yayını az sürdü, 45 dakika falan sürdü, ama yürüyüş yayını 4 saat sürdü.
Evet abi dediğin gibi bu tarz yapılan toplu watch party yayınları benim de çok hoşuma gidiyor. Yani ben normal şartlarda çok fazla yayın takip eden bir insan olmamakla birlikte yaptığımız yayından hem bir hem yayını yapan kişi olarak hem de izleyenlerin de umudum bu yönde keyif aldığını düşünüyorum. Ben de şahsen çok keyif aldım diyorum ve bu ufak konuşmanın ardından asıl konumuzla başlıyorum. Ben direkt Bodoslama sorumu soracağım. Yeni bir
Buyur.
ayımız mı olacak abi?
Yeni bir ayımız. Evet, Türkçe maalesef
Ay,
yanlış
the
anlaşılmaları.
moon. Evet.
Evet.
Evet,
Yeni bir ayımız,
the
yeni bir ayımız mı olacak diye sorunca çünkü.
moon.
Hayır, yeni bir
Tabii
ayımız
sen neyi
olmayacak.
kastettiğimi neyi
Maalesef.
kastettiğimi hem dinleyenler hem de sen gayet iyi biliyorsun aslında ama.
Yeni bir ayımız yok.
Evet.
İki türlü de olmayacak bu arada. Öbür anlamıyla da olmayacak. Ana anlamıyla da olmayacak. Ya şöyle, eminim dinleyenlerin birçoğu bununla alakalı haberleri görmüştür. 2024 PT5 kod ismi verilen bir asteroid geçici olarak dünyanın yörüngesine girecek ve teknik anlamıyla dünyanın bir süre uydusu olacak ve ardından dünyanın yörüngesinden çıkarak geldiği yere geri dönecek. Geldiği yerde bu arada güneşe uzaklığı dünya ile aşağı yukarı aynı olan bir asteroid kuşağı var. Aynı Kuiper kuşağı gibi. Dünyanın yörüngesine girip çıktıktan sonra muhtemelen geldiği yere, o bahsettiğim asteroid kuşağına geri dönecek. Peki bu neden bu kadar haber oldu? Niye bu kadar konuşuldu? Hakkında programlar vesaire yapıldı. Bunun hatta ana akım medyada bile, televizyonlarda bile gördük yani, dünyanın yeni bir ayı olacak falan diye.
Evet,
Bunun...
hatta yani az önce benim de sana bu soruyu sorduğum şekilde yeni
Evet.
bir ayımız oluyor, bir mini ayımız oluyor şeklinde bir takım haberler ve hatta senin de bana söylediğin üzere bir makale bile yayınlandı bu
Evet,
başlıkla.
zaten olay makaleden çıktı ilk başta.
Aynen yani peki yani sen zaten açıklayacaksın ama ben gene sorumu sormuş olayım.
Buyur.
Bu asteroidin alamet farikası ne abi? Niye bu kadar çok konuşuluyor bu? Hani İlk defa yaşanacak bir şey mi? Neden bu kadar çok konuşuldu? Ya da konuşulmaya devam ediyor?
Ya birazcık aslında şeyle alakalı. reklamcılıkla alakalı. Tabii herhangi bir şeyin reklamı yapılmıyor ayrı mesele. O tip bir şeyden bahsetmiyorum da. Bir şekilde makale yayınlandığı zaman işte biraz önce bizim de söylediğimiz başlık çok fazla yayıldı. İkinci bir ayımız olacak, ikinci bir ayımız olacak, ikinci bir ayımız olacak diye. Bu durumun haberciliği bu şekilde yapıldığı için insanların da ilgisini çekti. Haklı olarak benim de ilgimi çekti ilk gördüğümde. Allah Allah neymiş bu diye. Fakat hani aslında durum şundan ibaret. Biraz önce de dediğim gibi dünya ile aşağı yukarı aynı yörüngeyi takip eden bir asteroid kuşağı var. Ve o asteroid kuşağındaki yaklaşık 11 metre çapındaki bir kaya parçası dünyanın yörüngesine bir süre girecek. Yaklaşık 2 ay kalacak ve ardından yörüngeden çıkarak geldiği yere, evine geri dönecek. Sorulan popüler sorulardan bir tanesi de biz bunu çıplak gözle görebilecek miyiz? Hayır, göremeyeceğiz. Çünkü dünyaya aslında çok da yakın bir mesafeden geçmeyecek. 0,01 AU yani yaklaşık 1,5 milyon kilometrelik bir mesafeden geçecek dünyaya. Ve yani hem çok uzak hem çok küçük hem de yansıtıcı bir şey değil öyle o kadar da fazla. Dolayısıyla göremeyeceğiz. Tabii bizim gözümüzle göremememiz hiç görülemeyeceği anlamına da gelmiyor. Profesyonel anlamda astrofizikle ilgilenen insanlar, bilim insanları büyük teleskoplarıyla ve CCD veya CMOS kameralarıyla bunu rahat bir şekilde gözlemleyebilecekler. Gözlemlenmesi de aslında bir yandan önemli. Çünkü bu tip küçük kayaların takibi her zaman yapılamıyor. Ve şu anda 2024 PT5'in biz hangi tarihte, hangi konumda olacağını, teleskobumuzu nereye çevirdiğimizde onu görebileceğimizi biliyoruz ve dolayısıyla takibini yapabiliyoruz. Bu asteroitten gelen işte fotometri verileri vesaire bize hem geldiği asteroit kuşağı ile alakalı hem de bizzat kendisiyle alakalı bilgiler verecek. Ya bu noktada bilimsel anlamda önemli. Tabii insanları pratik anlamda öyle çok da etkileyen bir durum yok aslında. Yani güzel bir aslında beyin jimnastiği. Evet, dünyanın bir süreliğine ikinci bir uydusu olacak. İkinci bir doğal uydusu olacak.
Peki abi, bahsettiğin bu kaya parçası sonuçta dediğin gibi dünyanın yörüngesine girecek. Dünya üzerine ya da ay üzerine herhangi bir belirgin etkisi olacak mı? Ya da dikkate değer herhangi bir şeye sebep olacak mı?
Yok, hayır, hiçbir şeye sebep olmayacak çünkü çok küçük yani. Dünya ve Ay'ın kütlesi yanında önemsenmeyecek kadar küçük bir kütleye sahip olduğu için dolayısıyla kütle çekimsel etkisi de büyük olmayacak. Yani önemsenmeyecek kadar küçük olacak diyelim tekrar.
Anladım abi. Peki eklemek istediğin ekstra herhangi bir konu var mı bu yeni ayımızla alakalı?
Ya şunu söyleyebilirim bir de hakkında. Şimdi dünyaya çarpma olasılığı var mı yok mu? Tabii ki tartışılan şeylerden bir tanesiydi. Dünyaya çarpma olasılığı yok. Çarpsa bile çok büyük bir etkisi olmaz. Çünkü hem dünyaya göre göreli hızı çok düşük. Dediğim gibi dünya ile aşağı yukarı aynı yörüngeye sahip bir asteroid kuşağından geliyor bu. Ve dolayısıyla hani dünyaya göre aşağı yukarı hız aynı. Dolayısıyla hani çarpsa bile çok büyük bir etkisi olmazdı ki çarpmayacak. Çarpma gibi bir risk yok.
Peki, ekstra söyleyeceğin herhangi bir şey yoksa o zaman
Ne yok bununla alakalı?
bir diğer konumuza geçiş yapıyorum.
Evet, asıl konularımızdan biri muhtemelen değil mi?
Evet, asıl konularımızdan bir tanesine geçiş yapıyorum. Crew 9, daha önce zaten Boeing meselesi isimli bölümümüzde de konuşmuş olduğumuz bir durum vardı Starliner'la alakalı. Bu Starliner'a bir kurtarma operasyonundan bahsetmiştik. Seninle ve nasıl olacağını konuşmuştuk. Crew 9 ekibi acil durum modülünü mü kullanacak yoksa eksik mi gönderecekler diye. Bu bir netlik kazandı işin aslında.
Evet.
Buyur abi, detaylarını alalım senden.
Şimdi Crew 9 SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği rutin görevlerden bir tanesiydi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürekli olarak insanlar kalır ve bu insanlar belirli periyotlarla değiştirilir. Aşağı yukarı 6 aylık periyotlarla. Ve Crew 9 da bu amaçla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek araçlardan bir tanesiydi. Rutin bir görevdi yani. Fakat Starliner aracının dünyaya insansız bir şekilde dönmesinin sonucu olarak 2 tane fazladan astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tırnak içinde mahsur kaldı. Ve açıklanan karar da şu şekilde: Crew 9 normalde 4 kişilik bir mürettebatla gidecekken mürettebat sayısı 2'ye düşürülecek ve gidip görevini tamamladıktan sonra dünyaya mahsur kalan 2 astronotla beraber yani toplamda 4 kişiyle geri dönecek. Bu 2 kişilik mürettebatta bir tanesi NASA'nın astronotu Nick Hauge, öbürü de Rus kozmonot Alexander Gurbanov. Bu 2 astronot da kurtarma görevinin bir parçası olmuş olacaklar. Daha doğrusu bir astronot, öbürü kozmonot. Yine bu bölümümüzde bahsedeceğimiz öbür konulardan biriyle alakalı. SpaceX insanlı görevlerinin fırlatmasını Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Cape Canaveral'daki 39A isimli rampasından yapar. Bu rampa önceden NASA'nındı, daha sonrasında SpaceX'e verildi. Fakat bu fırlatma SLC-40 isimli başka bir rampadan yapılacak ve bu rampanın ilk SpaceX aracılığıyla yapılan insanlı görevi olacak. SLC-40 şu anda bu görev için tekrardan dizayn ediliyor. İnsanlı bir göreve uygun hale getiriliyor. Peki 39A'da neden yapılmıyor? Çünkü 39A başka bir görev için hazırlanıyor. O görev de Europa Clipper görevi. Europa Clipper'ı da yine podcast'e dönüştürdüğümüz bir Akla Havada canlı yayınında uzun uzun konuşmuştuk. O da 10 Ekim'de fırlatılacak ve Falcon Heavy ile fırlatılacak. Onunla beraber fırlatılacak ve şu anda 39A rampası bu görev için hazırlanıyor. O şekilde yani...
Peki, ufaktan Europa Clipper'a değindin ama oraya geçmeden önce Crew 9 ve bu görevle alakalı, bu misyonla alakalı ekstradan eklemek istediğin, vermek istediğin bir detay ya da bilgi var mı abi?
Ya aslında var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aslında uzun süredir görülmeyen bir görev izleyeceğiz aslında. Yani tabii pratik anlamda bizim için hani öyle çok enteresan görüntüler olmayacak ama sonuçta bir kurtarma görevi olacak ve ekstrem bir şekilde, ekstrem bir durum sonucunda oraya 8 günlük giden 2 tane astronot orada normalde astronotların orada kaldığından daha uzun bir süre kalacaklar ve öyle dünyaya gelecekler. Ki kalıyorlar şu anda oradalar. Ve bu Starliner sebebiyle Starliner'ın üzerindeki arızalar ve NASA'nın Starliner'ın insansız dönüş kararıyla ortaya çıkmış bir sonuç. Fakat aslında her an başa gelebilecek bir şeydi farklı sebeplerden kaynaklı. Ki aslında burada da astronotlara Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmeden önce verilen eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani şu yapılmadı. Bunlar zaten istasyonda 8 gün kalacaklar. Biz bunlara 8 günlük eğitim verelim. 8 günü karşılayacak bir eğitim verelim gibi bir şey yapılmıyor. Aynı orada sanki 6 ay kalacaklarmış gibi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tamamı öğretiliyor. Yapmaları gereken her şey öğretiliyor. İstasyonun nasıl çalıştığı, nasıl işlediği, istasyondaki operasyon devam etmesi için günlük olarak neler yapmaları gerektiği vesaire. Her şey dünyadaki bir Uluslararası Uzay İstasyonu simülatöründe, daha doğrusu analogunda, analog deniyor onları. Uluslararası Uzay İstasyonu analogunda öğretiliyor ve öyle göreve başlıyorlar. Ve bir yandan da verilen bu görevin aslında ne kadar önemli olduğunu, bu tip ekstrem durumların başa gelebileceğini de görmüş olduk aslında Starliner olayıyla.
Evet, o zaman abi son konumuza da geçiş yapıyorum zaten. Ufaktan bahsetmiş olduğum üzere Europa Clipper. Nedir bu Europa Clipper?
Abi
Her
Europa
şeyden önce.
Clipper bizim yine Akla Havada'nın canlı yayınında da konuştuğumuz ve anlattığımız gibi tekrardan aslında tekrar etmiş olacağım. Europa Clipper Jüpiter'in yörüngesine gönderilecek bir sonda, bilimsel enstrüman sondası. Fakat Jüpiter'in yörüngesine gönderilecek ama inceleyeceği şey tabii ki Jüpiter olmayacak. İsminden de belli olduğu gibi Jüpiter'in Europa ismindeki uydusunu inceleyecek, doğal uydusunu inceleyecek. Burada aslında garip olan kısım Europa Clipper'dan çok Europa'nın kendisi. Europa pek çok özelliğiyle bizi çok heyecanlandıran bir uydu. Çünkü Europa'nın yüzeyinde bir buz katmanı var. Çok kalın bir buz katmanı. Fakat biz bazı veriler sonucunda bilebiliyoruz ki o buzun altında dünyadaki suyun yaklaşık iki katı miktarında bir okyanus var.
Buna bağlı olarak bakteriyel yaşam olma ihtimali de bulunuyor
Aynen
sanırsam, değil mi?
öyle, kesinlikle. Yani dedim ya biraz önce bazı veriler doğrultusunda bunu biliyoruz. Europa'nın yüzeyinde geyserler var. Geyser oluşabilmesi için aynı volkanlarda olduğu gibi. Bunu dünyaya benzetebilirsiniz aslında bir anlamda. Dünyanın bir kayadan oluşan katı bir tabakası var. Onun hemen altında magma var biliyorsunuz. Europa'da da buz var. Buzun altında su var. Dünyada volkanlardan lava fışkırıyor. O magma yüzeye çıkıyor. Europa'daki geyserlerden de o buzun altındaki su aynı mantıkla yüzeye çıkıyor. Durum böyle olunca o bazı gazerler incelenebildi. O bölgedeki bazı uzay araçlarından veriler alınabildi vesaire bunlarla alakalı ve şu biliniyor. Europa'nın içindeki okyanusta tuzlu su var. Karbon var. Karbon monoksit var ve karbondioksit var. Ve enerji var. Enerjinin ne olduğunu nereden biliyoruz? Su sıvı halde bulunuyor. Bunların yanında bildiğimiz şey de Europa çok uzun süredir bu halde. O kadar uzun sürede bu halde ki evrimsel süreç orada yaşamın oluşmasına sebep olmuş olabilir yani böyle bir uzunluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla Europa oldukça ilgi çekici bizim için. Ki yani tüm bunları söyledikten sonra da söylemeye gerek yok. Aradığımız şeyi, verdiğimiz ihtimal o okyanusun içinde canlı yaşam olabilir mi?
Peki abi benim merak ettiğim bir durum var aslında. Diyelim ki bu okyanusun içinde bir ilkel yaşam formunda bir hastalık. Bu durum bilim camiası açısından nasıl bir haber olur aslında? Yani ne kadar önemlidir bu?
Bu soruyu cevaplayacağım ama bu soruyu cevaplamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Yine bu soruyla alakalı. Europa Clipper orada yaşam aramaya gitmiyor. Europa Clipper orada o bahsettiğim buzun altındaki okyanusun özelliklerini daha iyi anlama üzerine bir araştırma yapmaya gidiyor. Europa Clipper'ın öyle yaşam bulma gibi bir amacı olmayacak. İkincisi, oradaki yaşamı bulabilmemiz o kadar da kolay değil. Çünkü dedim ya, kilometrelerce kalınlıkta bir buz var orada. Ve sizin oradaki suyu incelemek için buzun içine girmeniz gerekiyor. Orada bir bilimsel enstrüman grubu çalıştırmanız gerekiyor suyu analiz etmesi için. Ve oradan aldığı verileri o kadar 10 kilometre buzu aşarak dünyaya iletmesi gerekiyor. Bu başlıca problemlerden biri zaten ki aslında Europa Clipper'ın da o geyserlerin fışkırttığı su bulutlarının içinden geçerek onları incelemeye gibi bir de amacı var. Ve üzerinde bunun için bir enstrüman var. Fakat Europa Clipper'ın ana amacı Europa'da yaşamı bulmak değil. Dediğim gibi oradaki buzun altındaki okyanusun özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlamak. Sorduğun sorunun da cevabı şu. Yani biz dünya dışındaki bir yerde yaşamı bırak, yaşamın kalıntısını bulsak bile şunu rahatça diyebileceğiz. Evrende yalnız değiliz. Hem mikro anlamda hem de makro anlamda evrende yaşam var. Bunu %100 bir eminlikle söyleyebileceğiz. Yani çünkü şu anlama geliyor. Evrimsel biyoloji alanı çok gelişti ve bazı şeylerin zamana göre öngörüsünü yapabiliyoruz. Yani eğer mesela atıyorum Mars'ı örnek alalım. Mars'ta bir bakteri fosili bulduğumuz zaman şunu diyebiliriz. Eğer ki yaşamın gelişmesini sağlayacak şartlar uzun süre orada kalırsa yarın öbür gün o bakteriyi oluşturan evrimsel süreç bizim gibi makro anlamda da yaşamı oluşturabilir. Bizim gibi makro anlamda yaşamın oluşması da bazı türlerin bizim kadar akıllı olup medeniyet kurabilmesi anlamına gelir. Ve bunun sonucunda da işte biraz önce dediğim gibi hani evrende bizden başka akıllı yaşam olabilir mi cevabını net olarak verebilmemizin sebebi de bu olacak.
Fakat dediğin gibi Europa Clipper oraya yaşam aramaya gitmiyor.
Tabii yaşam aramaya başka
Öyle
bir
bir
araç
durum var.
gidecek. Ondan da bir gün bahsederiz. Europa'nın o buz tabakasının altına inip de doğrudan yaşamı araştıracak bazı robotik araç çalışmaları var. Fakat onlar da artık başka bir podcast'in konusu olsun.
Peki. Abi benim sana birkaç ufak sorum daha var. Öncelikle en basit ve en aslında bir noktaya bağlanmayanından başlamak istiyorum.
Buyur.
Europa Clipper ne zaman fırlatılacak? Ve ne
13'ünde
zaman
fırlatılacak.
Jüpiter'in yörüngesine girecek?
2024'ün 10 Ekim'inde fırlatılacak. Muhtemelen 2030'un Ekim'inde Jüpiter'e ulaşmış olacak.
Peki abi az önce söylediğimiz üzere aslında Jüpiter'in yörüngesine girecek Europa Clipper. Fakat senin de belirttiğin üzere bu görevin amacı Jüpiter'in yani aslında Europa'nın yörüngesine girmek yerine Jüpiter'in yörüngesine giriyor.
Yani bakınca evet Europa'nın yörüngesine girmesi tabii ki daha kolaylıkmış gibi gözüküyor. Çünkü sonuçta Europa'nın yüzeyini inceleyecek ve yüzeyine yakın bir noktada uzun süre vakit geçirmesi daha iyi olur bilimsel veri elde etme açısından. Fakat Jüpiter sisteminin uydularıyla beraber bahsediyorum. Jüpiter sisteminin bir sıkıntısı var. O sıkıntı da manyetik alan. Şimdi normalde manyetik alan işte Dünya'nın etrafında vardır. Mars'ın etrafında yoktur. Mars'ın yüzeyi manyetik alan olmadığı için şu an böyledir yüzeyi ve atmosferi. Dünya'nın yüzeyi ve atmosferi ise manyetik alan olduğu için yaşanılabilirdir. Peki manyetik alan neden kötü bir sonuca yol açsın ki diye sorduğunuzda Jüpiter size diyor ki ben bu manyetik alana giren yüklü parçacıkları hızlandırıyorum diyor. Ve bu hızlanan yüklü parçacıklar diyor elektronik cihazları bozuyor diyor.
İşin aslında böyle bir
Çok basit olarak
durumda.
ve Europa'nın Jüpiter etrafında bulunduğu yörünge bu manyetik alan sonucu hızlanan yüklü parçacıkların yoğunlukta bulunduğu bir bölge. Ve dolayısıyla eğer siz Europa'nın yörüngesine sokarsanız sürekli olarak bu hızlanmış yüklü parçacıkların bombardımanı altında bırakırsınız ve dolayısıyla Europa Clipper'ın elektronik cihazları oldukça zarar görür. Peki nasıl Europa'yı inceleyecek Jüpiter'in etrafındayken? Birazcık enteresan gözüken bir yörünge ayarlanmış bunun için. Bununla alakalı görselleştirilmiş simülasyonlar var. Şu yapılacak. Görev süresi boyunca 49 kere Europa ile yakın geçiş yapacak Europa Clipper. Yani Europa'nın yörüngesinde sürekli dolanmayacak. Jüpiter'in etrafındaki yörüngesinde Europa ile yakın geçiş yapacak şekilde hareket ettirilecek. Dolayısıyla Europa'ya yaptığı bu yakın geçişler esnasında da Europa'nın yüzeyinden bilgi toplayacak. Peki bu geçişler esnasında bu yüklü parçacıkların hedefinde olmayacak mı? Evet olacak. Fakat sürekli Europa'nın etrafında bulunduğu duruma göre çok çok daha az bir miktarda yüklü parçacıklarla etkileşime girecek. Tabii bununla alakalı da alınmış önlemler var. Mesela işte Europa Clipper'ın elektronik aksamı hem özel bir kaplamayla kaplanmış yüklü parçacıklardan etkilenmesin diye hem de cihazın merkezine doğru yerleştirilmiş hepsi. Cihazın merkezinde yoğunlaştırılmış elektronik aksam.
Abi peki son bir sorum daha var. Bu araç Europa'ya nasıl gidecek ve ne kadar mesafe kat edecek giderken?
Şimdi normalde Jüpiter'le Dünya'nın arası yaklaşık 600 milyon kilometre. Fakat Europa Clipper'ın kat edeceği mesafe 2,9 milyar kilometre olacak. Peki neden böyle bir sonuç var karşımızda? Sebebi şu. Europa Clipper Jüpiter'e doğrudan gitmeyecek. Bizim sanki burada Ay'a araç gönderiyormuşuz gibi bir senaryo izlemeyecek. İhtiyacı olan hız değişikliğini gezegenlerle karşılayacak. Peki nasıl oluyor bu? Buna sapan etkisi deniyor. Şimdi sizin bir noktadan öbür noktaya hareket edebilmeniz için bir hız değişikliğine ihtiyacınız vardır. Ve bu hız değişikliğini uzay araçları için sağlamanın iki tane yöntemi vardır. Bir tanesi yakıt yakma, roket motoru ateşleme. İkincisi de daha az maliyetli fakat daha fazla zaman alan ve çekimsel sapan kullanma. Europa Clipper önce Dünya'dan Mars'a gidecek. Mars'ı sapan olarak kullanarak, yani Mars'ın kütle çekim etkisiyle kendisini hızlandırarak geri Dünya'ya fırlayacak. Tekrardan Dünya'yı sapan olarak kullanarak Jüpiter'e fırlayacak. Bütün bu yolu kat edeceği için toplam kat ettiği mesafe 2,9 milyar kilometre olacak. Ve işte yaklaşık 5 yıl 6 yıl gibi bir sürede Jüpiter'e varmış olacak. Durum bu şekilde. Bu arada unutmadan şunu da söyleyelim. Europa Clipper'ın fırlatma yayınını, eğer ki resmi yayın yapılırsa, ki muhtemelen yapılacak. Europa Clipper'ın fırlatma yayınını da yapacağız. Aynı Polaris Down'da yaptığımız gibi. Onu da kaçırmayın. Alttan çana basarak bildirimleri açabilirsiniz falan. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarını takip ederseniz eğer, hem Evrim Ağacı'nın hem bizim, yayınlardan haberdar olabilirsiniz.
Abi ağzına sağlık. O zaman bu bölümlük bizden ve Aklavada'dan bu kadar diyelim. Dinleyen herkese teşekkürler. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.